Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı, Türkiye'yi tek başına yöneten kişi Tayyip Erdoğan'ın zorlu bir yol ayrımında olduğunu anlatmaya çalıştım. Biraz AKP tarihinin içinden anlatıp bir analiz yapmaya çalıştım. Çünkü şu anda bulunduğu yerde bugüne kadar yaşadığı krizlerden daha sıkıntılı bir noktada. Beraber bu krizi çözebilecek insan sayısı çok az, hatta yok denilebilecek kadar az ve bu Erdoğan'ın şahsi tercihi. Oysa buradan ileri gidebilmek mümkün mü? Değil. Çok net görülüyor. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Yayını paylaşacaksınız. Siz hemen buradan çağıracaksınız herkesi. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım. Twitter'dan çağıracağım. Ve diyeceğim ki gelin, gelin de konuşalım hep beraber. Çünkü burada bugün gazetelerde konuşacağımız şey, olması gereken olmadığı için konuşmak bize düşüyor. Nasıl bize düşüyor? Göstereceğim şimdi size. İktidar gazetelerinin tamamında şu anda içinde bulunduğumuz yaşanan vahim durum görünmüyor hala. Hala yok. Mesela Sabah gibi, Yeni Şafak gibi gazeteler hakikaten şuna kendilerini kanalize etmiş durumdalar. Diyorlar ki, Erdoğan'ın dün verdiği mesajlardan da biraz hareketle tabii. İşte dünyada yükselen İslamofobi, Türkiye karşıtlığı, bize karşı çekilen operasyonlar, Amargan operasyonları falan filan. Biraz öyle hikayeden başlamış. Ama Erdoğan'ın bugün mesela nasıl bir mesaj vereceğini Abdülkadir Selvi yazmış. Ya ben çok utandım yazısını okurken. Neden? Çünkü bir organize suç örgütü lideri, üstelik kızı için dünyayı yakacağını söyleyen bir organize suç örgütü lideri ağız alınmaz sözlerle hakaret etti. Sessiz kaldı. Hala bekliyor. Ama bugün mesela Erdoğan'ın kürsüden nasıl bir mesaj vereceğini yazmış. Terör örgütleri gibi değil, yani mealen söylüyorum işte, terör örgütleri değil, sadece suç örgütleri de zehirli yılan gibidir falan filan gibi böyle acayip büyük büyük laflar etmiş. Onlarla aynı çuvala girerseniz nedir işte, zehirlenmeyi göze alacaksınız falan filan, bunlardan bahsediliyor. Daha önceki konuşmalarına atıfla bugün de buna benzer mesajlar vereceği söyleniyor. Mesela Ecevit hatırlatması yapılmış. Çok acayip ya, Ecevit hatırlatması. Sıkıştığı zaman bir siyasal İslamcının sığınamayacağı yer yok. Bunun örneklerini gördük daha önce. Erdoğan'ın kürsüden okuduğu Nazım Hikmet şiirlerini düşünün mesela. Ya da aynı şekilde işte gelip Sedat Peker'in, onu tam siyasal İslamcı demek de doğru olmaz ama sonuçta aynı yerle hareket eden gruplarda da değişmiyor. Che Guevara'dan bahsetmesi mesela. Hiç değişmez. Bu hiç fark etmez. Kim kullanılacak? Kim var elimizde? Yaparız ya. Bunu anlatıyor. Ecevit'le yaptığı bir röportaj, ölmeden önce yaptığı, kendisine suikast girişiminden sonra işte bir yere kadar gelebiliyoruz aydınlatma konusunda, oradan ötesine gidemiyoruz falan filan sözleri var. Ama bunları söylemeye gerek yok ki sevgili Abdülkadir. Bak mesela şundan bahsedebiliriz. Buraya kadar gelme, anlıyorum. Hani tuğlayı çekiyorsun, duvar çöküyor, altında kimler, hepsine eyvallah. Bugün Türkiye'nin geldiği yapış yapış durum hakikaten içine siniyor mu senin? Kimin suçu bu? Ya 19 yıldır seni desteklediğin parti iktidarda. 19 yıldır. Ya çok ayıp artık. Hiç değilse şu sorumluluğun bir parçasını alın üstünüze. Bir parçasını ya. Ya bir insan, bir bakan kendi bakanlığında yolsuzluk yaptı. Bunun 100 milyonda biri. Bak bir tane Ataç alsa ve bakanlığına sattı desen, bir CHP'liye, bir HDP'liye, bir İyi Partili'ye neler ederdin? Ya yarım gram vicdanın varsa konuş ya. Yarım gram vicdanın varsa konuş. Buradan böyle atıp tutmalarla olmuyor bu hikayeler. Ama gazete bunun için çıkıyor işte. Başka bir şey yok ki. Süleyman Soylu'nun verdikleri, işte Özel Harp Dairesi, değil mi? Yazının içinde öyle bir şey anlatıyor. Özel Harp Dairesi örneğini neden verdi Soylu? Ecevit'e atıfmış. Allah Allah. Ecevit'e gitmeye gerek yok ki. Ya şu sorunun cevabını ver ya. Sadece şu sorunun cevabını ver. Bugünün iktidarının, üstelik Mehmet Ağar'ın teklifiyle, onun projesidir bu, Mehmet Ağar'ın teklifiyle getirdiği bekçi sistemi, sokakta insan dövüyor, içine siniyor mu ya? Ya çoluk çocuğun var, torunun olacak ya. Torunun olacak. Sağlıkla al kucağına, Allah nasip etsin. İçine siniyor musun? Yarım gram yaz ya. Lan biriniz yazın. Biriniz. Yarım gram insanlık kaldıysa içinizde yazın. İşine geldiği zaman buralardan tutturmak falan, insan gerçekten deliriyor ya. Ya yüzsüzlük olur tamam kardeşim, çok gördük de bu kadar olmaz artık. Ayıp bu. Neden bugüne kadar yazmıyor da bugün yazıyor Abdülkadir Selvi? Çünkü bugün reis konuşacak. Bugün konuşacak, biliyor. Eşek olmayan herkes biliyor zaten bunu. Bunda yani süper analiz gerektiren bir durum yok bunun içinde. Soru ya bak, soru şu soruya cevap ver kardeşim. Sen, Ahmet Hakan, aklına kim geliyorsa, iktidarın yanında duran herkes, 8 Kasım günü neredeydiniz siz ya? Bu ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı kayboldu. Elinizi oynatamadınız, elinizi korkudan. Elinizi oynatamadınız. Ne olduğunu anlamadınız. Kimin yanında durursak kaybederiz bilemediniz ve utanmadan yazmadınız siz onu. Gazete Pencere'nin bugünkü birinci sayfası olması gereken birinci sayfalardan biri. Göreceksiniz zaten. Bugün bir günün de birinci sayfası iyi. Cumhuriyet'in de bugünkü sayısında birinci sayfa çok iyi. Evrensel'inki iyi. Ya herkes yazmış zaten. Vicdanı olan herkes yazmış kardeşim. İktidardan bir şey beklemeyen, paraşütle indirilmeyen herkes bir şey yazmış. Pencere'ninki de şöyle. Atilla Peker ifade verdi. Kutlu Adalı'yı öldürmek için Korkut Eken'le Kıbrıs'a gittik. Şimdi dün biliyorsunuz şöyle bir şey yaşandı. Saat 6'da video yayınlayacağını söyledi Sedat Peker. Yayınladı da, o videonun içinde de İçişleri Bakanı'nın arkadaşım dediği biriyle yaptığı, arkadaşı olduğunu kabul ettiği kişiyle yaptığı FaceTime görüşmesini yayınladı. Ve burada o kişi Süleyman Soylu'nun saçmaladığını, bana ait ifade değil onlara ait ifade, saçmaladığını, bunları neden yaptığını bilmediğini, dengesini yitirdiğini falan, en yukarıdan mı acaba baskı görüyor denildiğini. Ya öyle ödlek adamlar ki isim veremiyorlar isim. Ya baksan herkes birbirinin yanında, ne kadar namuslu insanlar değil mi? İsim veremiyorlar ya. En yukarıdaki. Abi diyor, biz bu Süleyman, biz bu arkadaşa diyor çok yardım ettik. Allah Allah. Tasma takıp sokakta gezdireceğim dedin. Adını anmaktan çekinme ya. Araba tekerine işitmeyeceğim dedin. Daha adını ansan ne olur ne olmaz. Anmasan ne olur. Ha gerçi önceydi bu konuşma, doğru. Dün bir de Sedat Peker şöyle bir duyuru yaptı. Dedi ki kardeşim, Atilla Peker savcılığa gidip ifade verecek ve dönemin suçlularından, yani Korkut Eken'in kendisinden bu suikasti nasıl istediğini anlatacak. Ortalıkta acayip fotoğraflar dönmeye başladı. Alaaddin Çakıcı ile görüşen Korkut Eken fotoğrafı mesela. Herkes birbirine mesaj veriyor. Biz beraberiz koçum, alo falan diye. Ve gitti, ifade verdi. İfade ortaya çıktıktan sonra, yani insan olanın, insanım diyenin kanı donar. O kadar net ki bir önceki gün abisinin anlattıklarını ikrar ediyor. Yani aynen kabul ederek anlatıyor. Korkut Eken Kutlu Adalı'yı öldürmek için benimle birlikte Kıbrıs'a geldi diyor. Mesela çok net söylüyor bunu. Korkut Eken'in marina fotoğrafı var falan. Türkiye'de kimse sallamıyor ama onu. Hakikaten hiç kimse sallamıyor. Savcılar ya. Ya çoluğunuz çocuğunuz var kardeşim. Yarın bir gün bunlar yazılmayacak. Bugün güçlüden korkuyorsunuz, sesiniz çıkmıyor. Eyvallah. Ama yarın bir gün bugünler geçecek. Demokrasi böyle bir şey. Birileri iktidarda olacak, birileri gidecek. Yarın da olacak. Demokrasi böyle bir şey. Ya yarın ne olacak? Ne yapmayı planlıyorsunuz? Yani insanlar, çoluğunuz çocuğunuz bu utançla yaşayabilecek mi sizin? Ya parmağınızı oynatmıyorsunuz ya, parmağınızı. İzmir'de bir bankta yan yana konuşan iki kişinin Cumhurbaşkanı hakkında yaptığı dedikoduya açılan soruşturma değil önemli olan. Ülkenin içine etmişler. Hepimizin bildiği gerçekler su yüzüne çıkıyor. Ya hareket etmiyorsunuz kardeşim. Evet işte Erkan'ın söylediği. Ya öyle ayrıntılar var ki, silah buldu diyor. Silah verdi bana. Biz diyor Türk Hava Yolları ile uçtuk. Nasıl uçtunuz lan? Kontrol. Geçeceksin onu diyor. Ve bu ülkenin savcılarından biri ortada değil ya. Ya hiç mi vicdanınız sızlamıyor kardeşim? Hiç mi? Bu kadar mı sıkıştınız ya? Gariban mıdır bu ülkede hep çileyi çekecek olan? Niye okudunuz siz hukuk fakültesinde? Adam çıktı, takır takır anlattı. Takır takır anlattı. Ya daha ne olsun ya, suçu lan ben işledim diyor ya. Ben adam öldürmek üzere. Ben teklif aldım ve gittik diyor. Ya görebilirsin oradan, uçuş kayıtlarından. Bu zor değil ki. Ya bizlerden değil kardeşim. Vallahi Allah kul falan onları geç. Çoluğundan çocuğundan utan be. Gerçekten başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çoluğundan çocuğundan utan. Yarın bir gün o çocuk görecek bunu. Görecek ya, eşin, dostun birinin yüzüne bakacak. Hiç mi çekinmiyorsun? Sabah günaydınlaştığın komşundan da mı utanmıyorsun? Senin savcı olduğunu biliyor. Hiç utanmıyor musun başın yerde gezmekten? Erdoğan'ın gündemi İslamofobi. Evet, geçebiliriz direkt. Yayın arasında çok fazla mesaj gelmiş, mail çok fazla. Devlet Bahçeli'nin dünkü açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? De değerlendirmiyorum, benim için yok. Gerçekten yok. Değerlendirilecek hiçbir şey yok. Geç, bu yayını izleyen ülkücüler değerlendirsin. Aynı şey sizin için de geçerli. Evden ya biliyorlar insanlar ya. Mesela siyasi görüşünüz olabilir kardeşim. Sen de ona inanıyorsun. Benim için çok muteber. Bana ne? Yani sen neye inanıyorsan ona inanabilirsin. Ama mesela senin ülkücü olduğunu bildiğin komşundan hiç utanmıyor musun? Vallahi bilmiyorum ya. Bana tuhaf geliyor. Size gelmiyorsa bence sıkıntılı ama yani herkesin kendi hayatı. Geç. Cumhuriyet'in manşeti soruyoruz. Cumhuriyet yazarları yan yana isimleri, cisimleri, fotoğraflarıyla Şükran Soner, Orhan Bursalı, Miyase İlknur, Mustafa Balbay ve Mine Söğüt. Yargıya, soyluya, Peker'e, saraya, halka sorularla çıkmışlar bugün. Her biri kendi kafalarına takılan konularla ilgili sorular soruyorlar. İçimizi yakmış Uğur Mumcu katliamı, faili meçhul cinayete kurban gitmiş Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, sevgili Cavit Orhan Tütengil, İTÜ rektörü Karafakioğlu, dosyalar yeniden açılmayacak mı, soruşturma başlamayacak mı diye soruyor yargıya Şükran Soner. Orhan Bursalı da Soylu'ya partiniz ve Cumhurbaşkanı tarafından destek mesajı gelmedi. Tek sahiplenen MHP lideri ve siz de teşekkür ettiniz. MHP desteği sizi ne zamana kadar bakanlık koltuğunda tutacak ve siyasi geleceğiniz ileride MHP içinde mi kurgulanıyor diye sormuş. Miyase İlknur Sedat Peker'e soru sormuş. Diyor ki bu iktidarın döneminde FETÖ tarafından hapse atılan biri olarak sonra yolunuz nerede kesişti? 15 Temmuz'da size herhangi bir görev verildi mi? Verildiyse ne verildiyse adamlarınız ve siz o gün ne gibi görevler üstlendiniz diye soruyor. Mustafa Balbay saraya soruyor. Saray bir CHP milletvekilinin dil sürçmesine bile aradan 24 saat geçmeden hakaretler yağdırırken burada neden sessiz? Çok sağlam soru. Çok sağlam soru. Artık çünkü yüzsüzlük doğru çıktı ya. Ya dün size takvim manşeti, akşamın manşetini hatırlıyorsunuz ya dün. İlker Başbuğ bu nedenle yargılanıyor dedim. Adam 1960 darbesi hatırlatıyor. Erdoğan üzerinden. Aynı şeyi İlker Başbuğ yapınca soruşturma açılıyor. Ya hiç vicdanını sızlamıyor mu bu ülkenin savcıları? Hiç vicdanını sızlamıyor musun gerçekten? Bu kadar mı sıkıştınız ya? Süreç sarayın kontrolünde mi ilerliyor? Kontrol dışına çıktı da perde gerisinde pazarlık sessizliği mi var? Mine Söğüt de halka bir soru yöneltmiş. Peker'in açıklamalarından sonra mafyanın aslen ne anlama geldiği ve ne işe yaradığı anlaşıldı mı? Ülkelerin legal ve illegal ekonomisi olduğu ve herkesin her şeye nasırına basılmadıkça ya da işine yaradıkça göz yumduğu anlaşıldı mı? Umarım. Cumhur ve AKP derin bunalımda. Soylu'nun mesaj verdiği AKP suskun. Bahçeli'den geçebiliriz. İsmini bile anmaya gerek yok. Fuat Avni'yi kaçırmışlar. Seyhan Afşar'ın haberi. İstanbul Emniyetindeki soruşturmada FETÖ izi 80 milyon liralık kamu zararı iddiası. Dikkat! Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yürütülen soruşturmada bazı raporların sahte olarak düzenlendiği ve 80 milyon lira kamu zararı oluştuğu ileri sürüldü. FETÖ operasyonlarının parçası olduğu belirtilen ve sosyal medya açıklamalarıyla fenomen olan Fuat Avni'nin de kaçmasının sağlandığı iddia ediliyor. Nasıl? Hesapta düşman. Vallahi Şamil Tayyar doğru söylüyor. Çıkıp ilk o söylemişti. Neydi sözü? FETÖ borsası kuruldu demişti. Partinin içinde yapılıyor bu. Partinin içinde FETÖ borsası kurulmuş ve yüksek paralar verenler kendilerini affettiriyorlar, yargıdan kararlar çıkartılıyor. Siz gördünüz mü mesela Abdülkadir Selvi'nin bununla ilgili bir yazı yazdığını? Göremezsiniz. Yazamaz çünkü. Sabahın manşeti İslam düşmanlığı kanser gibi yayılıyor. Tayyip Erdoğan'ın uluslararası bir sempozyumda yaptığı konuşma. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Etmeyelim mi? Ne gerek varsa Sabah gazetesinin neyini okuyoruz ya? Sözcünün bugünkü manşeti İsmail Saymaz sorduğu bu sorulara cevap bekliyor. Soylu'ya can alıcı sorular sordu, cevabını alamadı. Serhat Peker'in iddiaları üzerine önceki akşam 5 gazetecinin karşısına çıkan Bakan Soylu Demirel taktiği izledi. Soruları aldı, bildiğini okudu. İşte o sorular. Dün burada da hani konuştuk ya. 2 tane soru soruldu sadece. 2 tane. Hiç alınacak, gücenecek bir şey yok. Bakın sosyal medya üzerinden de başladı. Başka yerlerde de. Dün mesela İsmail de başka yayınlara çıkmış. Onlara da anlatmış. Hani boğazına mı sarılacaktık? Ya kardeşim alınacak gücenecek hiçbir şey yok. İlk 45 dakika. Adamın top çevirmesine sessiz kaldınız. Hiç bana şunu kimse anlatmasın. Yani ya ama işte ne yapsaydık boğazına mı çökseydik? Yok, boğazına çökmene gerek yok. Ama orada itiraz edip. O noktada itiraz. Bir dakika ya, tek başınıza mı konuşacaksınız siz deyip orada kesip soru sormak zorundaydınız. Bu kadar. Şimdi dostluk, kardeşlik, eyvallah. Ama ben bunu söylemezsem ben kendime ihanet etmiş olurum. Ya yaptığınız, ilk 45 dakikasını yaptığınız gazetecilik falan değil, sustunuz, dinlediniz kardeşim. Olmaz, olmaz, olamaz, olabilemez. E şimdi herkes birbirini tutuyor ya. E ne yapalım şimdi, ben de gazeteciyim, ben de gazetecileri tutayım kardeşim, sessiz mi kalayım? Yok arkadaşım, öyle olmuyor ya. Olmuyor. Orada çıkıp arızaya geçecektiniz. 45 dakika ya. Ya dile kolay yani, insan ya, bir maçın yarısı ya. Orada konuşurken sus. Evet, susturacaktınız. Moderatör, ya moderatörden hiçbir şey olmaz kardeşim. Onun bir tane derdi var, oraya gelirken eli yüreğinde gelmiş. Eli yüreğinde, yani korkudan titriyor. Aman aman bir tatsızlık çıkmasın Ali Rıza Bey telaşında. Ama siz yani İsmail Saymaz'la Merdan Yanardağ, siz soracaktınız kardeşim. Soracaktınız. Gerekirse tek soru. Tek soruya takılıp didikleyecektiniz. Cevap verene kadar. Program arızaya geçene kadar. E şimdi bunu söyleyince kötü oluyorsun. Ben kötü olmaya razıyım ya. Vallahi razıyım ben. Hiç umurumda değil. Çünkü medyada yine herkes birbirini tutmaya başladı. Çok güzel. Herkes seveni, akrabası, eşi, dostu. Aman yapmayalım. Yani elinden geleni. Ya elinden geleni yapmak başka bir şey. Dün sabah da anlattım. Bak bir gazeteci gözüyle size anlatıyorum. Gazeteci soru sormayı unutabilir mi? Unutabilir. İnsan ya. Makine değil gazeteci. Zamanı sığdıramayabilir mi? Sığdıramayabilir. Kafasının içinde herkesin bir saat dönmüyor. Ama 2,5 saat süren bir programda sadece bu sorularla bitmez. O sorulara cevap almak zorundaydı. Ya da o soru sorulmuyorsa kalkıp gitmek zorundaydınız. Bu kadar ya. Daha ötesi yok bunun. Şimdi herkes birbirini kolluyor. Bakın sosyal medya. Elinden geleni yaptı. Yapmadı kardeşim. Yapmadı. Daha açık söyleyişi yok. Yapmadı. Elinden gelen bu değil. Çünkü çok iyi gazetecilik yaptığını bildiğimiz insanlar bunlar. Ben niye söylemiyorum? Veysel Ateş'le ilgili ya soru sormadı diye. Zaten sormayacak ki. Zaten sormayacak. Onun öyle bir derdi yok. Ama diğerlerinin gazetecilik yaptığını biliyoruz. Orada söyleyeceksin. Ben 36 yıldır gazeteciyim diyor orada mesela Merdan Yanar'da. 36 yılın karşılığı bu mu? Soruyorum size. Elinizi vicdanınıza koyun. Dışında tutun kendinizi. Bu yayını izleyen gazeteci arkadaşlarıma da, sonra sosyal medyadan yazacak olanlara da, 36 yılın karşılığı bu mudur? 2,5 saat ya. Ya sıkıştırılmış yarım saatlik bir yayında 4 kişiye paylaştırılsa ben soru soramadım dersin. İnsansın, olmamıştır, yetiştirememişsindir, anlarım. 2,5 saat ya. E şimdi herkes birbirini tutuyor. Sözcü gazetesi yazarı olduğu için tabii ki İsmail'i koruyacak. İyisini de yapıyor. Yazarı tabii ki koruyacak. Ama kusura bakmasın kimse. Hiç kimse kusura bakmasın kardeşim. Orada yapılan iş değil. E bunu söylemezsem ben kendime ihanet etmiş olurum. Evet, herkes birbirini çok güzel kolluyor. Çok kibar analizler yapılıyor. Çok böyle naifçe ya o da falan. Yok kardeşim, öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil. Adam çıktı resmen tıkır tıkır orada, şimdi sağda solda rahat rahat anlatıyordur. Çıktım karşılarına, anlattım hiç. Sordukları bütün sorulara da cevap verdim. Yalan vermedi. Ama işte sıkıntı burada başlıyor. Siz söyleyecektiniz bunu. Benim söylemem bir şey değiştirmiyor ki. Neyse. Hani bilsinler. Ben daha önce de söylemiştim. Ben kötüsü olmaya razıyım. Hiç umurumda değil. Gerçekten değil. Sonuçta gazeteciyle ilgili konuşurken gazetecinin tek borcu hakikate demiyor muyuz? Hakikat. Hakikat dostluktan, arkadaşlıktan, kardeşlikten, her şeyden öte. Benim bir tane borcum var. Kalanın böyle bagajım yok çok şükür. Bahçe geçelim, bu haberi geçelim. Hiç gerek yok. Bakalım. Zarardaki Çaykur'dan 4,5 milyonluk reklam. Buyurun. Zafer Arapkirli akşam yüzüne söyledi. Görmedim. Söylemiştir ama inanırım. İnanırım yani. Onun da tarzı öyle çünkü. Doğruya doğru demek zorundayız kardeşim. Yani burada yapacak bir şey yok. Yanlışa da yanlış diyeceksin. Son 4 yılı hep zararla kapatan, sadece geçen yıl 547 milyon lira, 547 trilyon zarar eden Çaykur bu yıl için 4 milyon 590 bin liralık reklam sözleşmesi imzaladı. Ya ben bu bakışın doğru olduğuna inanmıyorum. Vallahi inanmıyorum. Yani bir kuruluş zarar ediyor diye reklam işini kesemez. Tam tersine reklam verip kendini göstermek zorunda. Daha çok ortaya çıkmak zorunda. Ben buna takılmıyorum. Ben bu habere böyle bakmıyorum yani. Goy goy yapmaya gelince herkes yapıyor çünkü. Yani bu meclis lokantası haberi gibi. Biraz. Bir gün siz sussanız da biz soracağız manşetiyle çıkmış. Söylemiştim ya. Hazır olun. Geç kağıdını kime veriyoruz? Gerek yok. Hadi geçin oturun. İktidar, mafya, siyaset, ticaret üçgeninde açığa çıkan kirli ilişkileri geçiştirme arayışında ancak ortada yanıtlanması gereken çok soru var. Kamuoyu yanıt bekliyor. Bak mesela sorulardan biri. Hürriyet gazetesi baskını için Sedat Peker'i arayan AKP'li isim kim? Telefon kayıtları neden incelenmiyor? Ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir başkanı var. Ve bu insan, Sayın Şentop, kendiyle ilgili olan olmayan her soruyu atlamakla meşhur. Bir milletvekilinin bir suç örgütü liderinden para aldığı, 10 bin dolar para aldığı, aylığa bağlandığı iddiası var. Yok ortada. Siz duydunuz mu bir şey? Kim konuşacak bununla ilgili? Tarım Bakanı mı? Ya sadece şu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş, gönül vermiş kimse kim? İnsanın şu kadar vicdanı varsa bak, şu kadar insanlıktan nasip almışsa yüzünü yere eğer. Evet dersin ya, hakikaten abi olmadı ya. Hakikaten söylemedi adam ya. Nerede? Ben sana söyleyeyim. Bugün reis konuşacak diye bekliyorlar. Hepsi. Sonra çıkıp hepsi siyaseten böyle ben onu yaptım, bunu tuttum, öbür taraftan uçtum, bütün dünyanın gözü Afyon'da, bütün dünya Afyon'a bakıyor falan diye kıçından uydurup yalan söylüyor herkes. Herkes bugünü bekliyor. Reis konuşacak, ona göre pozisyon alacak. Bu yalakalar var ya yazarım diye gezinenler, onlar da yarına yazacaklar. Perşembe gününün gazeteleri tamamdır kardeşim. İşte pazartesi, salı, çarşamba idare edeceksin artık. Azımızı çoğa sayın bizi de. İdare ediverin gari. Bir Gün gazetesinde İsmail Arı'nın bir haberi var. Bugün çok konuşulması gereken bir haber. Konuşulacaktır da ama araklanacaktır. O yüzden adını analım da. İsmail Arı'dır haberi yapan. AKP milletvekili Ahmet Akay'ın şirketi Urfa'daki AKP'li Akçakale Belediyesi'nin milyonlarca liralık akaryakıt ihalesine tek başına girdi ve aldı. Tek başına girdiyse almıştır zaten. Kamu ihale bülteninde yer alan bilgiye göre 400 ton motorin ve 10 ton kurşunsuz benzin alımı için açılan ihaleye ek madde eklendi. Ek madde eklenmez ya. Ha? Yangın yandı gibi o çünkü. Ve ilçe merkezi dışındaki şirketlerin katılımı engellendi. İhaleyi Akay Petrol şirket kazandı. Anladınız mı mevzuyu? İhale şartnamesi düzenleniyor. Şartnamede diyor ki ilçe merkezi dışındaki şirketler katılamaz. Aa, ilçe merkezinin içinde bir tek bizim Akay Petrol. Aa, Ahmet Akay'ın şirketi mi? İşte nasip. Oluyor böyle şeyler oluyor. Hop kazanıyor. AKP milletvekili kazanıyor. Şahane değil mi? Şu kadar insanlık olsa yüzü yere eğilir. Ömer Çelik insan karşısına çıkamaz ama. Ya bak çok ilginç bir şey oldu. Dün sabah yayında buraya aldığım notlarda öyle bir yere geldik yayın. Eğer o bölüme girsek hakikaten çok uzayacaktı. O yüzden pas geçtim ben. Şimdi orada bir düşünce kuruluşuyla ilgili bir söz var Süleyman Soylu'nun söylediği. Diyor ki işte Ahmet Davutoğlu'na bok atmak üzere söylüyor aslında onu. Bunlar diyor bir sivil toplum kuruluşu tarafından desteklenen insanlardı diyor. Onların o dönemde yaptıkları hepsi biliniyor. Ya o dönemde dediğin bak işte insan arşiv böyle boktan bir şey. Daha kötüsü o gün orada olanlar konuşmaya başlarsa namusuyla çok canınız yanar. Neden biliyor musun? SETA sene kaç? Herhalde 2010 olması lazım. Anıttepe'de, Yücetepe'de, orası Yücetepe oluyor değil mi? Oradaki merkezini, binasını aldığında açılışını yapmak üzere davet ediyor insanları. Ben de Habertürk Televizyonu'nda Ankara temsilcisiyim. Ben de gittim davetlilerden biriyim. Cumhurbaşkanı himayesinde. Cumhurbaşkanı himayesinde açılıyor. Abdullah Gül. Gittim. Kapıda bizleri karşılayan insanlar arasında, hafızam beni yanıltmıyorsa, sonradan şu anda işte FETÖ'den kimi aranan, kimi bulunan, kimi kanun hükmünde kararnamelerle üniversiteden uzaklaştırılan o kadar çok insan var ki ve içeride bir Dadaloğlu hikayesi anlatıldı. İşte bunlar nasıl kuruldu, ne zamanlar insanların aklından geçti, nasıl böyle büyük bir hayal oluşturuldu falan filan. Ya o dönem oranın koordinatörlük görevinden yöneticilik görevine kadar, isimle sayayım ben size, Fahrettin Altun, İbrahim Kalın. Ya kardeşim biriniz kafanızı kaldırın bir şey söyleyin ya. Süleyman Soylu. Adamın bok attığı kurum, bugün biri Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, diğeri iletişim başkanı, kainat iletişim başkanı. Ağzını açtı mı ikisi de? Hadi konuşun. Ya bahsettiği SETA kardeşim, benden daha iyi siz biliyorsunuz. Ha? Nasıl olacak o işler? Yok ses. Değil mi? İşte onun için diyorum, bir siyasal İslamcısı yanıltmaz ya. Hiç. Mümkün değil. Ne lazım? Tamam kardeşim, buradan devam edelim. Nasıl yapıyoruz olayımızı? Yani ben şimdi size çakıyorum. Siz sessiz kalıyorsunuz. Anlaşıldı merkez. Devam. Bak devam ediyor. Adam alenen çatır çatır geçirdi. Kimsenin sesi çıkmıyor ya. Ulan SETA'yı ben mi açtım? Ben mi açtım? O çalışmaları ben mi yaptım? Yok. Hepsi bekliyor. Bugün konuşacak reis. Ondan sonra bakacaklar pozisyona. Herkes bir boy aynasına geçecek. Şöyle bir bende o Galip Ömer Tevfik var mı diye bakacak. Yani tam yok, o zaman konuşmayalım diye herkes yerine geçecek ondan sonra. Gerçekten mide bulandırıcı insanlar ya. Hani bir tanesi iki tanesi gerçekten mahalle olarak mide bulandırıcısınız. Ciddi söylüyorum. Bak buna hakaret amaçlı söylemiyorum. Bu bir tespit. Yoksa yani ne bileyim, siz düşünün. Böyle bir durumda sizin mideniz bulanmaz mıydı? Bence bulanırdı. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Şimdi Ankara için önemli bir haber. Burada bu haberle ilgili olarak çok önemli gelişmeler var. Neden? Şimdi Ankara'da Togo Kuleleri olarak bilinen bir yapı grubu var. Bu yapı grubunun önemli özelliği şu. Bir, çok değerli bir yerde. Acayip değerli bir yerde. Yani öyle böyle değil. İki, ciddi anlamda bir gerilim var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu konuyla ilgili dedi ki, ben dedi oranın kaçak yapılmış, imara aykırı yapılmış bölümünü yıktıracaksınız kardeşim. Bunu son ana kadar götüreceğim dedi. Şimdi işin sıkıntılı bölümü şu. Olayın diğer tarafında Sinan Aygün var. Sinan Aygün'ü biliyorsunuz Demirel tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'ne monte edilmiş. Hiç bunun lamıcım yok. Bak çok bilerek söylüyorum bunu. Demirel tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'ne monte edilmiş. Ankaralı bir iş adamı. Çok zengin. Oranın sahibi o. Ve yapılmaya başlandığı dönemde Ankara Ticaret Odası Başkanı. Şimdi bu hikayede karşı karşıya gelenlerin Mansur Yavaş vura vura istediğini aldı. Ama işin son bölümü kalmıştı. Danıştay'da 6. daire yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin gizli emsal artışı kararını iptal ettiği kararı kesin olarak onadı dün. Bitti hikaye artık. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Gazetede çok doğru bir şekilde yazmış. Şu anda yaşanacak şey şu. Süre verecek Ankara Büyükşehir Belediyesi. Ve diyecek ki, hadi canım yıkıyorsun orayı. Ankara'nın göbeğinde ilk kez yaşanıyor bu. İlk kez yaşanıyor. Neden örnek verdim biliyor musunuz? Birileri belediye başkanlığı döneminde küstüm vallahi say. Kendisiyle de konuşmuyorum. İmam Hatip mi yaptırdın? Tamam konuşuyorum falan demişti ya. İstanbul'un silüetinde olanlar var hani. Bak buradaki çözüldü. Sadece yargı eliyle çözüldü üstelik. Buradaki haksızlık bitti. İstanbul'daki biter mi? Mümkün değil. Mümkün değil. Onun için işte anlatıyorum. İstanbul'u kaptırmamak neden önemli? Bak bunlar için önemli. Ankara'yı bir kaptırdı. 25 yıl süren zulüm bitti. Daha ötesi çatır çatır doğrama başladı şimdi. Herkes. Bu karar için tebrik ediyorum. Hakikaten bu işin peşini bırakmadığı için Mansur Başkan'ı yürekten tebrik ediyorum. Ankara'yı bilenler biliyor çünkü. Çok affedersiniz şey gibi elimle gösterdim. Hani plastik su şişesi gibi orada duruyordu. Artık durmayacak üst tarafı. Çünkü burada yapılan dalga dubara imar açısından o kadar büyük bir dalga ki gizli emsal artışı ya. Artık durmayacak. Vallahi Danıştay'dan dünkü onamanın ardından şimdi adım atılacak. Süre. Önce süre belirlenecek. Ondan sonra tıraş. Evrensel'in manşeti suçlular ittifakıyla mücadeleye yaşanabilir bir ülke için çağrı. Dün bu çağrı ortak bir çağrı olarak akşam ben gece gördüm. Epey geç saatte biri geçiyordu sanırım gördüğümde. EMEP, TİP, TKP, HDP, Sol Parti, Halk Evleri ve TÖP ortak bir açıklama yaparak yargının gözlerini kapadığı talan düzenine karşı toplumsal itirazı yükseltme çağrısı yaptı. Çok doğru bir çağrı bu. Çok doğru. Tam da bu anda yapılması gereken bu çünkü. Gerçekten bu. Ya görüyorsunuz işte yargı harekete geçmiyor kardeşim. Toplumsal talep gerekiyor çünkü. Ama hep söylüyoruz ya Türkiye'de insanların çok büyük bir bölümü demokrasiye inanmıyor, inanıyormuş gibi görünüyor diye. İşte bak bu onu gösteriyor. Çok çok acayip ya. Bakalım buradan başka okuyacağımız. Yok herhalde. Evrensel böyle. Yeni Şafak'a da bakalım. İslam düşmanlığı küresel tehdit. Yani mecbur bunlardan bahsedilecek tabii. Dün ve bugün aynı senaryo. 27 Mayıs darbesine giden yollar böyle döşendi. Bak devam ediyor. Neden? Aman abi çok zayıfladık. Bize mağduriyet lazım. Nereden mağduriyet bulacağız? Yok ki. Yedin tükettin hepsini. Ya 27 Mayıs darbe marbe günlerinden bir şey çıkartsak. Hatırlatalım onu. Ama onu hatırlatan eski Genelkurmay Başkanı'na soruşturma açtık. Ya salla ona biz açtık tamam. Şimdi bunu açılmaz sen rahat ol. Devam edelim. Hedef Türk... Bahçeli'yi haberiymiş. Geçebiliriz. Hiç gerek yok. Bakalım. HSK'nın 7 yeni üyesi belirlendi. Meclis Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 7 üyesini seçti. Genel kuruldaki seçimde Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Aysel Demirel, Cumhur Şahin, Bilal Temel, Hamit Kocabey HSK üyesi seçildi. Bununla ilgili yapılan pazarlıkta zaten yansımıştı. Siyaset kendine ne güzel çözümler buluyor değil mi? Akşam KYK borcu da yapılandırılacak. Meclise sunulan yeni yapılandırma paketi 5 milyonlu üniversite mezunu 10 milyondan fazla vatandaşla 4 milyon şirket ve esnafa fırsat sunuyor. Ya sorum şu kardeşim neden esnafa fırsat sunmak zorunda kalıyorsunuz? Neden onun vergisini işte düşürmeye başlıyorsun bilmem ne? Niye zorda mı bu esnaf? Yok zorda demeyelim. Zorda demeyelim zorda değil. Değil. Öyle iyi niyetten yapıyorsun yani. Mantıklı. Nuh'un gemisine 2 milyon gen girdi. Tarım Bakanı Pakdemirli, Türkiye'de 4 bini endemik toplam 12 bin bitki türü bulunduğunu belirtti. Biyolojik çeşitlilik projesini anlattı. 12.141 bitki, 1263 hayvan olmak üzere toplam 13.404 türün tespiti yapıldı. Nuh'un gemisi veri tabanına 1.9 milyondan fazla veri girildi. Ya Nuh demişken ben de bu hafta haddim olmayarak onu anlattım. Onun küçük oğlu Yafes'le ilgili. Bizde de var örneği Yafes Öztürk İstanbul'da Ataköy'de kendine böyle bir şey yapıp Emlak Bank'tan üstelik çok uzun vadeli ve neredeyse 5 kuruş ödemeden çöktüğü bir yer var. Nuh deyince aklıma geldi. Ama sizi o ilgilendirmiyor. Doğrudur. Dünyanın en güzel gazetesine bakalım. Esnafa emeklilik formülü trafik cezalarına çifte indirim. Niye? Sebep? Para yok. Bu yapılandırmanın içine bence bu şeyle ilgili kesilen Covid cezaları, sokağa çıkma yasağı ihlallerine kesilen cezalar da girecek. Yazın bunu bir yere. Bana kalırsa girecek. Çünkü zaten para yok millette. Kapak olsun. Ama kapağın kapını cup diye yazmış gazete. Kupa. Fransızlar Lille'i şampiyonluğa taşıyan Türk oyuncular yılın 11'ini almadı ama taraftar sokakları Türk bayraklarıyla donattı. Çocuklarına Burak adı vermeye başladı. Ya bu arada Fransa'da yaşayan Türklerdir onlar. Gözünü seveyim, saçma sapan haber yapmayın. Çocukların da emeğini de zayi etmeyin ya. Sosyete parayı denize yatırdı, al. Yok tanıdığımız. Olsa al karşına de ki parayı denize mi yatırdınız? Selma Çilek. Ha, ikinci çöküş. Selma Çilek kim ya? Selma Çilek Sinan Çiftçi de Flightboard adlı deniz oyuncağını satın aldı. Fiyatı 100 bin lira. Vay arkadaş, vay ya. Uçuyor. SİHA'daki gelsin. Sıradakinden Arak. Türk siyahları tarihi yazdı. Polonya 24 adet satın aldı. İngiltere, Almanya ve Macaristan'da sırada. Almayanların da aklına tüküreyim ben. Devam edelim. Dual tepki. Dual mi? Nasıl? İkili anlamında mı? Bak dedim öyle anlaşılır diye. Doğaldan şey mülhem. Arnavut şarkıcı Dua Lipa İsrail'i protesto etti. New York Times hedef gösterdi. Öfkelendi. İnsan haklarını savunmak için ödediğiniz bedel bu. Dual tepki. Evet ha bak sevgili Özen'in dediği gibi. Burak koymuş olabilirler. Burak mesela. O da kötü be. Yani o çocuk daha 3. sınıfa gelmeden arkadaşlar o ismi yamultur koymayın öyle bir şey. İki reylisin falan aman diyeyim. Çocuklar o yaşta çok acımasız olur çünkü. O Burrak var ya bir süre sonra gideceği yer onun belli aman. Türkiye'de ha, Bahçeli haberi geç bunu. Bakalım bakalım bakalım. Peyak güzel. Peyak güzel. Peyak güzel. Sider Şahin mobil oyun sitesi. Mobil oyun sitesi. Mobil oyun sitesi ne ya? Mobil oyun sitesi Peak Games'i Amerika'ya sattı. 1,8 milyar doları cebe attı. Cebe mi attı? Emeği. Servetini Boğaz'a yatırdı. Kıbrıslı yalısının haremini 19 milyon dolara satın aldı. Peak güzel. Neden? Peak Games. Peak diye yazılıyor İngilizce. Yani çok zorlamışlar canım. Öyle böyle değil. Ama bunu göstermem. Göstermeden olmaz ki. Gösteremeyeceğim için de o sıkıntılı. Lovelek diye bir haber var. Leylek görünüyor. Lovelek. Ya leyleklerin aşkından bahsediyor sanırım. Ya da öyle bir şey zorlamış anlamadım da altına yazacak. Muhtemelen şöyle bir şey oldu. Biri dedi ki çüş artık ben buna yazmam ya. Yazmıyorum lan atıyorsanız da atın yeter be. Bu kadar da saçmalanır mı? Tekirdağlı akademisyen Tuğba Zekeriya Erkal boşanmak istedi. Ancak peş peşe dört dava daha geldi. Dava femili. Sizin yapacağınız gazetenin tepesine yani o şeydeki yönetimdeki tepe yönetimdekilerle oturup bir sohbet lazım ama. Hocam 3 ay önce aşık oldum tansiyonum düzeldi. Kimse inanmıyor. Ben de. İlaç bile kullanmıyorum. Tamamen bu dertten kurtulmuş olabilir miyim? Aşk da sıcak gibi tansiyonu bir düşürüp bir yükseltebilir. Yani yine de sen ilaçlarını atma. Yapılan araştırmalarda aşık olan kişilerde beyin kan akımı artar. Hafıza ve beceriler artar. İştah azalır. Metabolizma hızlanır. Kilo kontrolü iyi olur. Kalp ritmi hızlanır. Kan akımı artar. Kan akımı artınca ne olur? Kan akımı değişiklikleri ve seks hormonlarının artmasıyla. Ciltte duruluk ve canlılık sağlanır. Bitti mi? Biter mi? Östrojen ve testosteron artmasıyla üreme isteği artar. Üreme isteği mi artar? Çok özür dilerim ama attan bahsetmiyoruz. İnsan bu. 3 ay önce aşık oldum diyor alt üstü. Aşık oldum diyor ya. Yani çılgınca duvarlara çarpa çarpa sevişiyor. Böyle bir şeyden bahsetmiyor ya. Ya mevzuyu nereye getirdin birader? Tansiyon diyor lan çok basit bir şey. "35 yaşında ki olur, var 35 yaşında kadınlar var. 35 yaşında aktif, dinamik, heyecanlı ve çalışan bir bayanım. Nasıl? Aktif, dinamik, heyecanlı. Böyle reklam yıldızı gibiyim ya. Cinsel isteksizlik yaşıyorum. Olmadı ki o. Aktif, dinamik, heyecanlıydı. O başka, dur. Aktif, dinamik, heyecanlı, çalışan bayanım. Cinsel isteksizlik yaşıyorum. 4,5 ay oldu, eşim bu konuyu merak etmeye başladı. Dikkat! Doktordan tahlil istedim. Hanımefendi, bu çok saçma. Doktor sizden tahlil isteyecek. Siz doktordan tahlil isteyemezsiniz. Sabah 9'da kan sayımını masamda bekliyorum. Yapsana Allah aşkına, bir doktora yap hadi. Valla. O EKG çekilecek, 8:20 geçe burada olacak. Cep telefonuma at bana WhatsApp'tan. İstiyorum o tahlili. Siz doktordan tahlil isteyemezsiniz. Doktor sizden isteyecek. Bir şey görürse. Bak, soruyu da şöyle bitiriyor. Siz ne dersiniz? Muhtemelen testosteron hormon tahlili istenmiştir. Hocam ben istedim diyor, ben. Bak şimdi, testosteron nasıl tanımlanabilir? Pardon, östrojen nasıl tanımlanabilir? Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen. Bilmiyorum yaşadınız mı ama özellikle böyle küçük yerleşim yerlerinde, böyle yani önemli sayılabilecek günlerde, işte kasabanın, ilçenin, ne boks artık, ilin ileri gelenlerinden birinin oğlunun kızının düğününde, sünnet düğününde falan mikrofonla anons yapan insanlar vardır. Onlar taktığı çeyrek altını diğerlerinden farklı anlatmak için bazı insanları şöyle anons eder. Şehrimizin sevilen abilerinden, kadınlığın vazgeçilmez hormonlarından östrojen karşınızda. Erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Genç kızlarda testosteron böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlik döneminde koltuk altı bölgesi ve apış arasında kıllanma olayını başlatır. İsteksizlik diyordu. Neyse dur şimdi. Boy büyümesinin tamamlanmasına da yardımcı olur. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron kadınlarda şey, o zaman kadınlarda iki kere olmuş orada. Artık nasıl uydurdu ayak yazdıysanız. Şehvet duygusunun oluşmasında kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. Depresyon, hipotiroidi. Hipotiroid olabilir mi o? Ne yaptınız lan? Kan şeker düşüklüğü halleri de bu şikayetlere neden olabilir. Buna yapacağınız ek de şu, doktordan tahlil isteme. Doktor senden isteyecek onu. Aranızdaki ilişkiyi doğru kurun bence. Doktor bey. Canım da bak böyle hitap et işte ya. Yani neredeyse artık işine geldi. Hacım bir bakar mısın diye gelecekler ya. Doktor bey, 31 yaşında 127 kiloyum. Ailemde şeker yok. Ben şeker hastası olur muyum? Olmamam için ne yapmam lazım? 31 yaşında 127 kilosunuz. Denklemde eksik boyut var. Boy ne? Yani boy 2.06 ise hiçbir şey. Mesela iyi beslenin, diyet, dikkat edin yani çok zayıfsınız demesi lazım. Niye yazmıyorsunuz kardeşim boyunuzu? Şişmanlarda şeker hastalığı görülme ihtimali yüksektir. Bak koca mektubu kendi hazırladı. Sakın, öyle bir şey yok. Geliyor bu mektuplar. Kafadan şişman demiş. Ya 127 kilo. Bak 127 kilo 1.60 boydaysa o bayağı bildiğin sağlık topu. Ama 2.06 olamaz mı bu insanın boyu? O zaman zayıf diyeceksin. Yani şeker hastası olabilirsin. Bunu engellemek senin elinde, hatta senin genzinde ve ne... Dur bence kötü bir yere gidiyoruz. Senin elinde, genzinde ve... neyse işte, hemen zayıfla. Hemen diyorum, unutma. Hocam mektup mu yazıyorsun, sesli WhatsApp mesajı mı atıyorsun belli değil ki. İnsan böyle bir şey yazmaz ya. Hemen zayıfla, hemen diyorum unutma. Ağzının unlu, tuzlu ve şekerli gıdalardan sakın. Hareketi arttır. Özellikle her yemekten sonra 15 dakika yürü. Yemekten sonra yükselen kan şekeri tip 2 diyabet riskini artırır. Hareket etmek için en iyi vakit ise akşam yemeği sonrasıdır. Zira genelde en fazla akşam yemek yeniyor ve kan şekerindeki en büyük yükselme de bunu izler. Tens sorunu var hocanın, çok ciddi. Zaman yani geçmiş zamanın hikayesiyle başlıyor mesela, gelecek zamanla bitiriyor. Kafa yanık olduğu için. Ayrıca günde en az bir defa bir saatlik egzersiz yap. Kilo vermek ve egzersiz tip 2 diyabet önlemin... Hey Allah'ım ya, Türkçe yazıyor. Kilo vermek ve egzersiz virgül tip 2 diyabeti önlemenin en iyi yolu olarak kabul edilir nokta. Çok basit. Yani ilkokul 4'te bunun bitmiş olması gerekiyordu. Hadi boyun kadar kilona geri dönmek için gerekenleri yapmaya başla. Ya bende mi bir rahatsızlık var? Boyu bir tek ben mi görmüyorum? Hadi boyun kadar kilona geri dönmek için gerekenleri yapmaya başla. Boy kaç? Yani onu şey yapmadım çok da ama. Durma, düşünme, gerekeni yap. Vallahi bak, oku, düşün, uygula, neticelendir. Odun. Bu mahallenin kafası aynı yerden bakıyor, aynı şeyi görüyor. Ama saklayamayacağı yalan olduğumu çırpınmaya başlıyor. Size çok ilginç bir şey göstererek bitireceğim. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs tablosu, günlük vaka tablosu şu şekildeydi. 223.104 test yapılmış, 9.375 vaka bulunmuş, 693 hastamız oldu, 175 vefat yaşandığı söylenmişti. Ağır hasta sayısı da 1.667. Dikkat! Bundan bir gün önceki durum da şudur. 216.655 test, 7.523 vaka. Bir daha göstereyim mi? Bu dünkü vaka sayısı patlamış. Patlamış! Ya kardeşim, bir insan evladının bunu konuştuğunu duydunuz mu siz Türkiye'de? Vaka sayısı patlamış diyorum ya, ya öyle böyle değil. Gerçekten delirmiş. Ama burada her şey yolundaymış gibi davranmamız bekleniyor bizden. Gece buna çalışırken dedim ki ulan acaba hani hafta sonu yasaklar var ya, şimdi konuştuğumuz burada sonuçta işte 25 Mayıs, yani dün gördüğün zaman salıyı görüyorsun. Ben pazartesiyi de gösterdim. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var. Çıkarttım Sağlık Bakanlığı'ndan. Bak bu 22'si. 22 Mayıs'ta 8.697 vaka varmış. Dünden yine az. 231 vefat varmış. Ondan bir gün sonra pazar günü 7.839 vaka, 710 hasta var. Bir daha göstereyim dünü. Bu da dün. 693 hasta, 175 vefat, 9.375 vaka. Şimdi sorum şu. Ya korona bitti mi? Bitti mi? Gerçekten merak ediyorum. Yani işte başarılı bulan arkadaşlar, tablo Sağlık Bakanlığı'nın tablosudur. Ben çeyizimde getirmedim. Kendim de oluşturmadım. Olayda hiçbir dahilim yok. Tamamen Sağlık Bakanlığı'nın verileriyle kendilerinin hazırladığı tablodur bu. Dün itibariyle Türkiye'de resmen Covid bir kez daha patladı. Bir gün önceye göre, bir gün önce 7.500 olan vaka sayısı 9.300'e çıktı. Ya gerçekten bu bir tek bana mı ters geliyor bu? Bir tek bana ters geliyorsa bir tuhaflık var. Çünkü bu ne demek biliyor musunuz? Yaklaşık %20'lik artış var bir gün içinde. %20 vaka sayısında. Ya kardeşim patladı o zaman. %20 diyorsun ya. Nasıl olacak bu? Hallederiz. İki aya kadar kulağımızdan aşı damlayacak. Rahat ol. Rahat ol. Hepiniz rahat olun. Çok teşekkür ediyorum. Burada olduğunuz, yayına katıldığınız, aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen buraya geldiğiniz için sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve oralarda insanlar nasıl yaşıyorlarsa, siz o hayatın içinde nasıl var oluyorsanız, aklınızdan bu ülke, ülkeniz, buradaki hayat nasıl çıkmıyorsa, emin olun burada yaşayanlar için de aynı şey geçerli. Biz bu dünyanın içinde ama kendi ülkemizde barış, huzur ve iyilik içinde yaşamak niyetlisiyiz. Bunun için de birbirimizle konuşmak zorunda olduğumuz, varlıklarımızı kabullenmemiz gerektiğini biliyoruz. Onun için yapıyoruz bu yayında. Bu yayını desteklemenin yolları, Patreon'dan işte destek vermek, YouTube kanalına abone olmak, aman diyeyim o çok önemli. Onu lütfen yapın. YouTube'da Ünsal Ünlü kanalını bulun. Sadece arama çubuğuna yazarak ya da şöyle yapabilirsiniz. Ünsalunlu.com.tr adresine, benim internet siteme girerek, orada da var aynı düğme. Abone olabilirsiniz. Para pul harcamadan, hiçbir şey yapmadan abone olmanız mümkün. Onun dışında da en büyük desteğiniz burada bulunmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben burada olacağım. Eğer siz de gelecek olursanız oturur hayatımızı birlikte konuşmaya devam ederiz. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün güldüğü, şahane, çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.